Yani erek, erek elde edemiyorlar. Ereği iyi anla... Yani Hegel Hegel onların arasındaki bağlantıyı görüyor. Şimdi teleoloji diye bir şey bugün yok. Metafizik olarak reddediliyor ve atılıyor. Bütün bilimlerden atılıyor. Yani esas biyolojiden falan, özellikle biyolojide korunması gerekir, kullanılması gerekir. Atıldı. Yani Hegel mantık biliminin başını şey diyor, yani metafiziğin bilimler arasından atılmasından söz ediyor. Yani öyle bir tin var ki bu son 200 yıl boyunca öyle bir tin egemen oldu ki
pozitif.
Duyusal, olgusal, evet, algısal bunlar kabul edildi ve bunlarla çelişen her şey reddedildi. Yani fizikçi teleskopunu alıyor, mikroskopunu alıyor, aletlerini alıyor ve deney gözlem yapıyor ve bilim yapıyor. Yani bilim yapmak deney ve gözleme indirgendi. Ve orada o deney ve gözlemde bile kavramın işlediği tamamen unutuldu. Yani Kant onu öğretemedi. Eğer Kant gerçekten sadece onu öğretebilseydi bilim adamlarına, fizikçilere, kimyacılara falan muazzam bir hizmette bulunur. Ama yok ki öğrenmiyorlar. Yani
kavram dışlanıp burada olay işin hassas ölçümüne ya da niceliklere indirgendi. Ne kadar şey hassas ölçüm yapılabilirse o kadar önemli bir iş yapılmış oluyor.
Yani biraz insanlar söyledikleri üzerinde düşünseler, şimdi hassas ölçüm, bilimsellikse hassas ölçüm diye bir şey yok. Yani bunu, bu basit düşünceyi, bu basit irdelemeyi hiç kimse yapmıyor. Ama hiç kimse. Yani sen bir çubuğa bir metre diyorsun. Bir metre ne? Varsay ki saltık bir uzunluk. Yani saltık bir metrenin olduğunu kabul edelim ki yok. Ama o bir metreyi uyguladığın bir masa ya da bir cisim,
uzay parçası,
onun boyunu sen hangi elektrondan hangi elektrona kadar ölçüyorsun bir metreyi? Ya da yani orada iki tane elektron gelip yapışabilir, üç tane molekül düşebilir sen ölçerken.
Elektrondan kuark seviyesine daha az parça insen ne olur? Sonuçta yani yine aynı
şey.
Yerde değil mi?
Aynı şey. Yani sen bunu düşünmüyorlar. Ölçü denen şey ideal bir şey ve realitede onu yakalamak, yapmak olanaksız. Dolayısıyla bilimselliğin ölçü olduğu zaman bilimselliğin kendisi ortadan kalkıyor. Çünkü bilimsellik sağlamlık gerektiriyor falan. Yani burada bizi kafamızı oyalaması, yorması gereken şey, neden böyle bir kuşku tini, böyle bir sığlık tini 200 yıl batıya egemen oldu? Doğuda hiçbir şeye egemen olmadı. Çünkü doğuda kafa yok. Yani egemen olunca kafa yok. Ama batıda bu pozitivizm, bu düşünce düşmanlığı, yani materyalizm de var bunun içinde, bunun yanında. Bunlar beyinleri dümdüz ettiler. Olgu diyorlar ve olgudan olguyu bu. Bunlar sıradan fizikçiler değil. Bunlar felsefeci olan tipler. O Viyana çevreleri, Popper'lar falan. Ve kavramla olgunun, kavramla realitenin bağlantısını kurmuyorlar. Yani kavramsız bir realite kabul ediyorlar. Olgu dedikleri şey, metafiziksel olmayan bir şey. Yani olgu bir kavram. Dolayısıyla metafiziksel ya da tinsel. Onlar onu şey sanıyorlar, nesne sanıyorlar. Niye öyle yaptılar?
O çok zor bir soru, cevaplaması işte.
Anjiyoloji
dediğini. Bu ne?
Anjiyoloji. Yani melek bilim. Teleolojiye bakıyorsun, melek bilim diye bir şey var. Bunu ben gördüm, sistematik teolojide okutuluyor.
Teolojide.
Teolojide. Yani bütün bunlar nefret kazandığı için hepsini
bilir. Evet.
Metafiziği yani, olan şeyden düşmanlıktan toplanır.
Şeytanların, cinlerin sınıflanması, sınıflandırılması, onlar üzerine konuşulması artık.
Yani Nietzsche gibi bir Friedrich Nietzsche gibi bir adam bunu ayırt edemiyor mu? Yani felsefe diyor gizli tanrı bilimdir. Ya tanrı bilimi burada yüceltiyor ya felsefeyi aşağılıyor.
Ama amacı ikinci.
O zamanlar yani şimdi tabii Nietzsche'nin zamanında tanrı bilim muhakkak çok yüksek bir yerdeydi. Belki felsefeyi bir şekilde yüceltmek istemiştir.
Olabilir. Yani ona da şok olsun diye sonra.
20. yüzyılın başında.
Ama Nietzsche'nin tanrı hakkında düşünüyoruz.
Yok. Biliyoruz.
Evet.
Ya benim kanaatim tersi ya.
Aşağılıyor. Yani.
Felsefeyi aşağılamak için yani. Ya da var olan verili felsefeyi kendi dönemde.
O zamanki felsefeyi aşağılamak için.
Misoloji
olarak felsefe değil de.
Misoloji diye bir şeyden söz ediyor Ege. Neden?
Bilgi nefreti.
Logi, logos nefreti. O neden var?
İşte
asıl şey. Şirk koşmak gibi bir şey oldu sanki.
He?
Şirk koşmak diye bir şey var ya Tanrı'yla.
Şirk. Kork şey. Şirk. Yani sürekli. Yani karşılaşacağı şeyden korkuyor olabilir. Yapamıyor, anlamıyor. Hayır, bir de belki hayır, anlamıyor ama sen şimdi Newton, yani onlara göre tabii daha geride, yani zaman olarak daha geride ama yani yer çekimini bulduğu zaman işte aynı zamanda yer işte bilimden daha fazla, yani pozitif bilimden daha fazla, hani senin de daha önceden söylediğin gibi alkemi, simya üzerine kitabı var. Ya belki daha kolay yani o tip ya o tip şeyler üzerinde çalışmak, yani felsefe üzerinde çalışmaktan daha kolay olabilir.
Yani Nietzsche,
ya insanın kendisini sorgulatmıyor en azından. Hani gözlemliyor, yazıyor, şey yapıyor.
Hepsi simyacı değil, hepsi boş inançlı yani değil bir. Yani. Nietzsche şeyde Newton'da bir boş inanç var, büyük bir boş inanç var ama bu pozitivistler özellikle ona karşılar. Boş inancı yani yalancı bilime karşılar ve onların ya ben henüz çok iyi formüle edemedim. Yani bu neden bu nefreti var, neden kavram nefreti var, neden düşünce nefreti var. Yani belki her biri yaşamının bir döneminde o noktaya yaklaşıyor ya da oradan geçiyor. Yani materyalizm düşünce düşmanlığını öğretiyordu. Yani düşünce kötü olan şey, özdek madde iyi olan şey. Eğer bir felsefeci düşünceden yanaysa o şey kötü, tehlikeli, hain falan kabul ediliyor.
İdealist.
Ya da emperyalist uşağı kabul ediliyor. Ya da burjuva kabul ediliyor. Yani özdek övüldüğü zaman put gibi, yani bir putun övülmesi gibi insanlar şey ama tapınıyorlar bir tür.
Amprizm şeye karşı Alman idealist felsefesine karşı bir tepki olarak, yani metafiziğe karşı bir tepki olarak, metafizik olarak görüldüğü için bir tepki değil mi?
Empirisizm şeye tepki, evet. Yani o skolastik metafiziğe tepki ya da tanrı bilime tepki ve o tepki o kadar ileri gitti ki, korkusunda o kadar ileri gitti ki sonunda evet, düşünceden korkar oldu yani. Deneyime sarılması falan ondan kaynaklanıyor. Düşünceye güvenemez.
Bir şey, yeşerdiği yere de bakmak lazım. Mesela empirisizm Almanya'da yeşermiyor. Şimdi Alman idealizmi var ama onun akabinde ne var mesela? Hangi Almanya'da hangisi yaşıyor?
Almanya'da daha sonra onun nihilizm geliyor.
Nihilizm geliyor. Arada yani. Bir şey yok. Yani Schopenhauer, yani Alman mı? Schopenhauer evet. Alman ama onu nereye koyuyor? O da nihilizmin başlangıcı.
Nietzsche'nin şey, tetikleyicisi.
Tabii tabii. Nietzsche'nin hayranı oldu yani. Bir noktaya kadar beslendiği biri. Yani Alman idealizminden sonra empirisizm gelmiyor. Alman idealizminden sonra nihilizm geliyor.
Kant'a gider yani biraz daha şey yaptığınızda.
Almanya'da nihilizme dönüyor.
Evet, yani Almanya'da empirisizm yok. Var mı yani?
Almanya'da
o topraklarda yaşayabilir mi empirisizm?
Pozitivizmi, Schelling'in pozitivizmi diye bir şey var. Yani ona orada hükümet falan da destekliyor. Hegel'in etkisini kırmak için Schelling'i getiriyorlar ama pozitivizm o dönemde Almanya'da etkili olmuyor. Pozitivizm şeyin dönüşmesi, yani görgücülüğün
Protestanlıkla bir ilgisi var mı?
Yani şimdi görgücülük İngiltere'de David Hume ondan sonra yani onlar o kendi zamanlarında alay konusu ediliyorlar. Görgücüler, David Hume falan ama sanırım 20. yüzyıla doğru 20. yüzyılda bunlar pozitivizm olarak ortaya çıkıyorlar. Yani Russell'lar falan 20. yüzyılın başında evet. Bunlar şeyler Hegelci, Russell'ın bir Hegelci dönemi var ve ondan kurtulduğunu söylüyor ve işte sonra bildiğimiz görgücülüğü geliştiriyorlar ve o da analitik felsefe diyorlar ya da mantıksal pozitivizm diyorlar. Sonra bilimsel görgücülük var. Değişik adlar kullanıyorlar ama hepsi deneyime bağlı. Ya David Hume'un şeyindeler, izindeler. Popper de öyle. Yani Popper'ın böyle övgüyle alıntıladığı pasajı David Hume'un metafiziğin ateşe atılmasını salıp veriyor. Yani kitapta diyor matematik var mı? Yok. Deneyim olguları ya da görgül olguları değiniyor mu? Yok. O zaman atın ateşe diyor. Yani şimdi elekselliğe mi dönelim?
Nasıl geçtiniz ona? Yani mesela düşünceniz hemen mesela sizi bu yöne çekti. Nereden öyle bir bağlantı?
Teleoloji baskılandı. Yani şimdi mekanik ve kimya bilim olarak kabul ediliyor. Ama teleolojiden hiç söz edilmiyor. Neden? Böyle bir şey var. Uzaklaşma var. Yani ya teleolojinin
tam kavram kendini bulduğu noktada, yok. Kavrama gelindiği noktada kavram atıldı. Yani teleoloji atılmakla orada kavram.
Yani Hegel başlarken, mantık bilimine başlarken şöyle başlıyor. Metafizik diyor, bilimler arasından evet. Atıldı. Aynı şey teleoloji için geçer. Teleoloji de doğa bilimleri alanından atıldı ve artık bilimsel olmayan bir şey, bilim dışı bir şey olarak görülüyor. Ama Hegel'in anlattıklarını okuduğumuz zaman yani vazgeçilmez bir şey olarak görünüyor ve yerine gelen bir şey de yok. Bilim dalı yok. Yani biyoloji, evrim kuramı, özellikle buna evrim kuramcılarının kabul etmeleri gerekir. Ama düşünmeden onları reddediyor. Yani burada bilim artık gibi ideolojinin hizmetine alınmış gibi bir durum var. Adamların derdi ateizm değil. Darwin'in ne yaptığını anlamak falan değil. Evrim kuramını geliştirmek falan değil. Hristiyanlara karşı ya da dindarlara karşı nefretlerini anlatmak. O kadar. Darwin'in kendisi Hristiyan ve şimdi biraz daha yumuşuyorlar o konuda ama çok ağır gidiyor. Yani en azından şimdi eleştirel oldu. Negatif olarak teleoloji, biyoloji felsefesi kitaplarına giriyor. Ama genellikle negatif olarak. Hegel diyor, anlaktan söz ediyor. Erek kavramı bir anlak gerektirir. Teleolojik ilke dünya dışı bir anlak kavramıyla bağlı olduğu ve buna göre dindarlık tarafından kayrıldığı düzeye dek gerçek doğa araştırmasından uzaklaşmış görünüyordu. Bugün yine öyle.
Evet.
Yani Hegel durumu düzelttiğini sanıyor ama değişen bir şey yok henüz. Ereksellik kendini şimdi kendini ilkin genel olarak daha yüksek bir şey olarak bir anlak olarak gösterir. Verstand olarak gösterir. Yani ya da intelligence. Burada anlak ve erek, şimdi erek bir kavram. Anlak demesinin bir özel anlamı var mı acaba? Zeka ya da anlak. Yani orada öyle bir yapı var ki erekte, kavramın öyle bir organizasyonu var ki o yapı gösteriyor. Bir anlak yeterliğini gösteriyor. Yani bir anlak elinden çıkmış gibi. Tanrı'nın elinden çıkmış gibi. Çünkü molekülleri alıyorsun, amino asitleri alıyorsun, bir DNA yapıyorsun ve o DNA'da var. Erek var. Yani bir bitkisel ya da hayvansal yapının planı var. Bunu anlak diyor. Şimdi onu ereğin kendisini analiz etmeyi denedik mi? Hegel de pek yapmıyor. O girmiyor oraya. Tasın yapısıdır diyor ve bırakıyor.
O zaman bu mu sözlük?
Tasın yapısıdır mı diyor?
Evet. Yani kavram olduğu için ve de nesne olduğu için özellikle öyle bir doğası var. Yani erekteki onu gerçekten zor. İşte orada yani tek hücreli canlıyı alıp onun sürecinde ya da yani onun genlerinden onun üretimine doğru giden sürecin teleolojik sürecin açımlaması gibi bir şey gerekiyor. Yani biyoloğun yapması gereken en önemli şeylerden birisi o. Değil mi?
DNA nasıl? Kaldığı içinde götürmesi lazım. Çok Yani o felsefe mi, biyoloji mi? İkisi de birbirine geçiyor yani. Artık en kavram, arı bir kavramsallıkta götürmesi lazım ki şey olsun.
Doğadaki zorunluluğu ereksinlik olarak mı anlamalıyız?
Doğadaki zorunluluk determinizm. Mekanik var.
Kimyasallık. Bak birleşince ereksinliğe geçiyor.
Şimdi evet, yani en azından şey olarak, yöntemsel olarak ve çok genel olarak, çok soyut olarak öyle. Ama mekanik ve teleoloji karşılaştırmasını yaptığımız zaman mekanikte mekanik bunlar nesnelerin ilişkilerini anlatıyor bu kavramlar. Yani mekanik, kimya ve teleoloji. Nesne. Nesnenin nesne deyince yine hiçbir belirli fiziksel şeyi düşünmeyeceğiz. Bir kavram bu. Bu nesnelerin ilişkilerini düşündüğümüz zaman ilkin mekanik vardı. Mekanikte neydi? Mekanikte nesne dolaşsız diyordu Hegel. Yani dolaşsız olması nesnenin hiçbir belirlenim içermemesi anlamına geliyor.
Kutsal olarak bir araya getiriyorlar.
Yazgıcılık.
Evet.
Yazgıcılık diye not almışım.
Yani yazgıcılık. Orada iç belirlenim yok, dış belirlenime, körü körüne kör zorunluluğun altında kalma durumu olduğu için kör determinizmin, o yüzden Hegel orada yazgıcılığa değiniyor. Küçük mantıkta değiniyor mu?
Yani nesneyi tam olarak anlamayan bir bilinç biçimi. Mekanik nesne.
Mekanik nesne
nesneyi tam çözümlememiş bir bilincin durumu mu?
Ama nesnenin dolaşsızlığını düşünürsek nesne kavramını düşünüyor. Şimdi resimlendirmeyin. Nesne kavramı, bunu dolaşsız olarak düşünürsek, bunun anlamı şu, nesnenin hiçbir belirlenimi yok.
Ve ilişkisi?
İlişkisi de yok. Yani mekanik nesne ya da dolaşsız nesne, ilişki içinde olmayan nesne. Şimdi bir nesnelerin çoklu durumu vardı. Yani nesne nesneyle ilişki içinde. Ama nesnenin dolaşsız durumunda bunların birbirleriyle ilişkileri söz konusu olamaz. Çünkü yani Hegel yöntemini uyguluyor burada. Bunları Hegel o yöntemini uygulayarak açındırıyor ya da geliştiriyor ya da organize ediyor. Yani yöntem önce dolaşsızlığı getiriyor. Yani analitik moment ya da bir şeyin yalıtılmış durumu. Yani nesne kavramı Hegel'in o şeyini uygulayalım. Bir kavram durumunda o kavramın kendisinden başka düşünecek hiçbir şey yoktur diyor. Nesneyi düşünün ve hiçbir şey düşünmeyin. Düşündüğünüz her şey nesneyi bozacak. Bu nesnenin dolaşsız durumu. Değil mi?
Evet.
Yani bir şeyi, kitabı, bir gezegeni, bir atomu falan düşünmüyoruz net. Ya da devleti, yasayı. Genel olarak nesneyi düşünüyoruz. Belirlenimsiz nesne. Bu Hegel'in yönteminin ona dayattığı bir şey ya da onun gördüğü bir şey. Yani o zaman ilişki yok. Nesneler arasında ilkini ilişki yok. İlişkisiz nesnelerin bir çokluğu var ve bu çokluğa geçiş özel bir problem. Yani o belki daha güzel açımlanabilir. Şimdilik varsayalım nesneler nesne çokluğuna geçiyor. Yani çünkü bir tane nesne yok. Bir nesneler şeyi var, sonsuzluğu var. O zaman bu ilişkisiz ne, yani kendilerinde belirlenimsiz ya da dolaşsız nesnelerin ilişkisi konusunda ne düşünebiliriz? İlişkiden söz edecek miyiz?
Edilse bile bu dışsal bir ilişki.
Dışsal olmasının anlamı şu, onların kendi içinde hiçbir belirlenimleri yok. Ayrımlı nesneye geçtiğimiz zaman, different ya da ilgili nesneye ya da apiniteli nesneye geçtiğimiz zaman, yani nesne yönteme dolaşsızlıktan, dolaşsızlığın aslında dolaylılık olduğunu görüyoruz ya da dolaşsızın bir olumsuzlama içerdiğini görüyoruz. Yani Hegel'in geçişi böyle. Evrenselden tikele geçiş de böyle. Nesneden, genelde nesneden tikel nesneye, belirli nesneye geçiş de böyle ve belirli nesnede ayrım var diyor ve bu kimyaya uyar. Çünkü güneş mekaniğe. Sistemindeki efendim?
Mekaniğe değil mi?
Mekanikte ayrım yok. Kimyada var. Daha doğrusu
evet. Mekanik nesne
dolaşsız. Dolaşsız değil. ayrım var diyor. Kimyasal nesne dolaysız değil, ayrım var.
Pardon.
Şey, mekanik dolaylı ayrım yok.
Dolaysız.
Pardon, mekanik dolaysız. Evet, mekanik dolaysız ayrım yok.
Dolaysız olduğu zaman ayrım yok. Çünkü ayrım belirlenim getirecek ya da bir ilişki getirecek. Dolaylılık getirecek. Yani dolaylılıkla birlikte ayrım, belirlenim, ilişki falan geliyor. Yani kimyayla dolaylı nesnenin ilişkisinin mantığı bu. Kimyanın nesneleri dolaysız nesneler değil. Belirli nesneler, ayrımlı nesneler. Yani Hegel çok fazla konuşmuyor burada.
Ya neden kimyaya geçti? Mesela o sanki bir zorlama var orada. Hani o kimyaya geçmek için. Sanki o hani o sisteme uygulamak için bir zorlama var gibi.
Ama sen şimdi nesne kavramına geldin. Düşünüyorsun mantık olarak.
Evet.
Nesne kavramını nasıl organize edersin?
Tamam. Yani sistemi uyarlamaya çalışıyorum. Sistemi uyarlamaya çalışıyorum. Nasıl? Bu bir aşama. Yani sistemi uyarlamaya çalışmayı düşünmek
yani,
de bir aşama.
Nesne kavramını aldığın zaman bir mantıkçı olarak Ege'nin çalışmasını yapar.
Evet, yalnız başına nesneyi düşünürüm ilişkisiz haliyle.
Biri düşünürsün, tözü düşünürsün, şeyi düşünürsün, cismi düşünürsün. Ege'nin daha da senin sorunun daha da özsel olan yanı şey, kavramdan nesnelliğe nasıl geçti Ege'nin? Ya da tasımdan nesnelliğe niye geçti?
Evet.
Yani şimdi kavram incelerken kavram evrensel tikel ve tekil diye inceledi, ayrıştırdı. Oradan yargıya
bunları
geçti.
Bunları öznelik olarak koydu, öznelik içinde koydu. Özel
evet.
Kavram olarak.
Yargıdan tasıma geçti. Yani bu geçişleri biraz bilgisi olan herkes şey yapabilir. En azından ilgili aynı alana ait olarak görebilir. Yani kavramın, yargının ve tasının birlikte alınmaları, ilişkilendirilmeleri harika bir şey. Ama Hegel oradan, tasından nesneye geçmeyi yaptığı zaman orada zaten kendisi de bir mantıkta o doğal bilincin
zorluğu,
şaşkınlığının zorluğu. Bilincinde, farkında yani ona değiniyor. Ve o yüzden de şey örneklerini veriyor. Tanrı bilimsel ontolojik tanıtlama örneğini veriyor. Yani kavramdan varlığın çıkarsanması konusunu alıyor. Yani çünkü kavram mantık biliminin içinde öznel mantıktan nesnel mantığa geçiş şeyde dinsel bilinçte Tanrı'nın kavramından Tanrı'nın varlığının çıkarsanmasına paralel düşüyor. Kavramdan varlığın çıkarsanması. Bunun değeri var mı? Önemi var mı? Anlamı var mı? Yani Hegel değişik bilinç biçimleriyle mantık biliminin yapısını kurarken değişik bilinç biçimleriyle andırımları yakalamaya çalışıyor. Mitolojiyle, bilimlerle ya da dinsel konularla, yani Hristiyanlıkla, İslam'la ve bu öznel mantıktan nesnel mantığa geçiş ya da kavramdan nesneye geçiş şey bir konu. Yani Hegel nesneyi nereden buldu? Nesneyi şeyden buldu. Kavram alanından buldu. Çünkü bu şey Descartes'te de var. Düşünüyorum varım dediği zaman o da bir tür şey. Kavramdan varlığa geçiş.
Ya da şeyden Rescogito Ergo'sun. Yani Ergo'dan Cogito'ya geçiyor. Yani. Nesneden şeye geçiyor.
Düşünceden düşünüyorum varlığa geçiyor. Varlık nesneyle aynı şey değil ama burada paralellik yine var. Yani çünkü öteki tanıtlamalarda Tanrı'nın kavramından Tanrı'nın varlığı. Şimdi bu bağlantısı Hegel'in bu andırımı kullanması haklı mı haksız mı? O da sorgulanabilir. Yani şimdi Tanrı'nın düşüncesine ya da kavramında onun varlığına geçmek. Çünkü evet.
Usumuz aksini söyleyemiyor ama bu bağıntıları daha netlikle açılması
evet.
Gerekir. O ayrı bir şey.
O zaman nesneden yani nesneyi yakaladıysa eğer nesnenin yerini bulduysa sistemde yani şeyden sonra, tasımdan sonra geliyor ya da genel olarak kavram bölümünden sonra geliyor. O zaman nesneler üzerine düşündüğü zaman ya bütünüyle kendisinin buluşuyor, kimyayı ve mekaniği orada ilk momentler olarak almak ya da belki başkaları da, belki Schelling yaptı, belki bir başka felsefeci. Yani
bu arada bir şeyler yazmış.
Kimyasal
kimyasal şu bölümü anlayabileceğim. Bir şeyler yazmış mı peki?
Görmedim. Estetikte nesneyle, özel olarak nesneyle, belki daha ileriki bölümlerde vardır. Ama örneğin din felsefesinde uzun uzun tasarım kavram ilişkisini anlatıyor. Yani estetikte pek çok şey anlatıyor. Mantık bilimine yararlı olabilecek nokta. Ama nesneyi henüz görmedim. Yani olabilir.
Doğa felsefesinde ilgili şeyler var.
Orada var mutlaka. Yani hepsini birden okuyamıyoruz bu şey içinde. Nesne, mekanik ve kimya ile nesnenin ilişkilenmesi biraz yani anlaşılabilecek bir şey.
A priori o zaman zorunlu. A priori zorunlu.
Kimya ve
yani mekanik ve kimya. Nesnenin önce mekanik sonra kimya ile eşleşti yani ilişkilendirilmesi
evet.
Yani a priori bir şey o zaman.
Tabii. Zorunlu, zorunlu. Mantıksal. Yani kimyayı ve mekaniği şeye töz bölümüne almıyor. Tözü incelerken ya da hatta nedenselliği incelerken bile yani şeyi bakın bu mekanik
insan ilişkileri
nedensellikle ilişkili gibi görünüyor.
İnsan ilişkilerini de aynı şeyleri itliyoruz. Yani mekanik bir ilişki var diyoruz zaten.
Tamam.
Ama sonra kimyasallığı nasıl açılıyoruz bilmiyorum.
Şey üzerine konsantre ol. Hegel nedenselliği incelerken töz bölümünde ya da öz bölümünde
tözde
nedenselliği incelerken niye orada mekaniği bağlamıyor oraya?
Evet.
Çünkü determinizm mekaniğe en andırımlı ya da en uygun kavram olarak görünüyor. Ama Hegel şeyi bekliyorum yani mekaniği ve kimyayı kavramlar olarak almak için nesne bölümünü bekliyor. Orada nedensellik bölümünde ya da töz durumunda yani tözün kimyası, tözün mekaniği diye bir şeyden söz etmiyor. Çünkü uygun değil. Yani töz ilnekleriyle ilişki içinde ve tözü kimyaya ya da mekaniğe bağlamaya kalktığınız zaman çok zor.
Şey, özsel bir ilişki saçma. Var orada. Hala kavramsal bir ilişki yok yani. Öz kategorileri kendini orada bütün evet. Şeyiyle gösteriyor açıklığıyla. Yani kavram yüklemek ona
o kavram bölümünün içeriğini organize etmek. Yani oraya alınacak olan kavramları ayıklamak. Çünkü Hegel'den önce bu organizasyon, bu sistem yapılmış değil. Yani şimdi örneğin kavram bölümünü düşünseydin varlık ve öz alanlarıyla onların birliği olarak bağıntılı olan kavram bölümünü düşünseydin hangi kavramları alırdın şeye? Kavram alanında? Tasımı alır mıydın ya da yargıyı? Peki nesneyi?
O zor.
Onu almaz. Bilgiyi alır mıydın?
Düşünmede zor.
Evet. Yani orada...
Nesne peki bir şey yok. O da bir kavram. O da evet. Bir şey olduğu için.
Alır, alınır. Anlamadım.
Yani nesne diye bir şey yok. O da bir soyutlama değil mi?
O da bir kavram.
O da bir kavram.
Evet. Töz de.
Töz de kavram bu anlamda düşünce ya da şey ilimek vesaire oradaki kavram öz alanının bütün kavram ha? Şeyleri
kavram bölümünü alıp almamayı soruyorsun.
Evet kavram bölümünü alıp almama ya da yani nesneyi neden öz bölümüne değil de kavram bölümüne yerleştiriyor? Teleoloji niye varlık bölümüne ya da öz bölümüne değil de kavram
orayı
bölümüne?
Şey, şey alıyor yani nesneye karşılık düşen öz alanında şey çıkıyor karşımıza. Yani,
şey çıkıyor, töz de olabilir.
Töz çıkıyor.
Evet. Yani mekanik alanını incelerken, düşünürken bir insan cisim diyebilir. Yani cisimlerin ilişkisi. Ama cisim kim, doğa felsefesinin bir kavramı ve burada karşınıza çıkmıyor.
Yalnız fiziksel nesnelerden bahsediyoruz.
Evet. Tabii. Çünkü nesne kavramı doğal, şimdi Hegel doğal dile de bakıyor ya da doğal bilince de bakıyor tabii ki. Dilden yararlanmadığını düşündüğünü ve dilin kullanımı gerçekten şeyse, doğruysa, düzgünse o zaman o mantıksal olanla uyum içinde olmak zorunda. Yani bir insan sağlıktan işte nesne olarak söz edebilir mi? sağlık bir şey değil, cisimsel bir şey değil en azından. Ama doğal hus, doğal dil onu her zaman yapıyor. Yani doğal dilin bazen bir kavramın bağıntısının doğru olup olmadığını bir tür doğal dil ya da semantikle şey yapabiliyoruz, sınayabiliyoruz bir tür ikinci doğrulama ya da yanlışlama gibi bir şey elde edebiliyoruz. Yani nesne tinsel ve özdeksel olabilir. Eğer onu görüyor. Onu gördüğü için yani kimya ve fizikle nesne kavramını ilişkilendirmek o Hegel'in katkısı işte. Yani Hegel boşuna yani bütün kavramlar incelenmiş ondan önce.
Düzeneksellik daha bir uygun gibi geliyor. Mekanizmin yerine
doğru olması. Yani evet ikisini de kullanıyoruz tabii ki. Düzen düzen zaten dizgeden ayrı bir şeydi. Yani düzen zorunlu olmayan bir yapı.
Dışsallığı görüyorsunuz artık.
Evet orada yani. Dışsallık yani toplam. Şu bir mekanik ilişki. Şu üç nesne arasında bir düzen var. Şunları ben sıraladım ve bu bir düzen oldu. Hegel'in zaten mekanik nesneler ilişkileri için verdiği ilk örnek neydi? Aggregate. Toplak. Yani dışsal nesnelerin bir araya getirilmeleri. Ve o nesnelerin iç ilişkileri yok. İçsel bir belirlenimleri yok. Dolaysız oldukları için. Dolaysız nesneler mekanik nesne ya da bu şey.
Aslında şöyle bir mesela varlık ve kavramın birliği aşaması gibi. Onun hemen arkasından şimdi yani düşünceyi izlediğimiz zaman ulaşabileceğimiz bir şey gibi sanki.
Kavramlar nesneye geçiş mi?
Evet. Yani düşünceyi izlerken şimdi varlık ve kavramın birliği hemen arkasından hani düşüncenin yani adı üstünde nesne aldığı bir şey. Yani düşünce bir şeylerin evet. Nesne alıyor.
İnsan düşüncesi, bilinç.
Evet, yani düşünce ilerlerken bir takım ilişkileri ve bağıntıları kurarken
ama orada özne ve nesne ilişkisi daha uygun o dediğim bağlantıyı anlatmak için bilinç ya da düşünce yerine özne ve nesne yani şey mi şu bağlam nesneler ve düşünce arasında bir doğal düğüde ya da normal düşüncede bir bağlantı. Başka bir şey
mi? Başka bir şey söylemiyorum. Yani şu anlamda demek istiyorum. Düşüncenin düşünmesi sırasında bir sıralama var. O sıralamada yaptığı şey nesne aslında. Yani her birine ele alışı bir nesne.
Ama yine Aziz Bey'in söylediği
yani kavramların ele alınış şekli. Yani kavramı çıkarsadıktan sonra birçok kavram, yani bir ve çoktan bahsedebiliyoruz aynı anda. Yani kavramı çıkarsandığı anda bir ve çoktan bahsedebiliyoruz. Ve orada bir düzen var. Ve bunu düşünce izlerken ele aldığı bir nesne var. Yani nesneden orada söz etmek zorunda. Onu anlayabiliyor muyum? Oradaki o kimya tamam. Ne? Onu bilemedim.
Şimdi o zaman daha sonra toparlayabilirsen tekrar döneriz oraya. Mekanik nesne kendi belirlenmişliğine karşı ve böylelikle belirleyen olmaya karşı ilgisizdir.
Mekanik kendi nesnenin belirlenmişliğine karşı da
belirleniyor. Yani bir de belirlenmeyi de kabul etmesi gerekiyor nesnenin. Sadece dolaysız ve ilgisiz, ayrımsız olması değil, belirlenmeye de izin vermesi. Öyle bir şey anlaşılıyor.
Ya düzeneksellik o demek istedim.
Evet. Yani düzeneksel nesne boş. Ama şeyde, ereksel nesnede kavram var. Onda içerik var. Yani kimyasal nesnede nesnenin dolaylılığından ya da olumsuzlamasının koyulmasından görülen bir ayrım var. Yani şey diyorduk, bir proton ve elektron ya da eksi yüklü atom denen şeyle artı yüklü atom denen anyon ve katyon. Bunlar arasında bir ilgi var. Çünkü şey, bunlar belirli ve o ilgi eğinim dediği şey Hegel'in, affinite dediği şey. O, bunlar genel doğrular. Yani bunlar yeterli mi değil mi ayrı bir konu ama kimyasal nesnenin özelliği bu ama şeyde, eksel nesnede şey var, kavram var. Şey gibi, mekanik nesne Leibniz'in monadı gibi, hava kabartıcısı gibi, boş, sadece homojen bir. Ayrılma nesnede şey var, bir bölünme var. Yani bu nesne de küresel, böyle balonlar gibi düşünmek zorunda değiliz. Atomlar gibi, toplar gibi. Ama yani öyle düşünmek zorunda değiliz ama nesnede herhangi bir belirlenim varsa o nesne kimyasal nesne ya da olumsuzlama varsa o nesne Hegel'in sisteminde kimyasal nesnenin karakterini taşımaya uygun. Daha fazla bir şey o söylemiyor. Biz söyleyebiliyor muyuz bilmiyorum. Başka söyleyen de yok bildiğim kadarıyla. Ve derinleştirilebilir. Şimdi kimyasal ve mekanik momentlerin birliği telosu veriyor ya da direkselliği veriyor. Bu şey gibi geliyor. Yani şimdi uzay ve zaman uzay ve zamanın birliği devimi oluşturur ya da özdeyi oluşturur dediğiniz zaman bu mantıksal bir bağıntıyı anlatıyor. Yani öyle kimyasal bir yapıştırma, bitiştirme, eritme falan gibi bir şey düşünmemek gerekiyor. Teleolojik nesnede mekanik ve kimyasal kapılar kapsanıyor. Ve teleolojik nesnede erek, şimdi erek amaç, bir hedef, nesnenin ulaşması gereken, realize etmesi gereken bir olumsuz varlık ve kimyasal nesnenin erekselliğinden söz edemeyiz. Edebilir miyiz? Yani kimyasal nesnede karşı nesneye, erkek dişi ilgisi gibi, karşı şeye, nesneye ilgi duyuyor ve onunla birleşiyor. Yani en azından bugün kimyacılar bunun ötesine geçmiş değiller. Yani diyorlar ki bir elektron fazlası olan şey, atom, elektron eksiği olan bir atomla bir şey yapar, çeker birbirini ve birleşir. Kimyasal bunu postüle ediyorlar.
Yani böyle elektron şey alma gereğini duyan, yani işte almaya meyilli diye kimyada mesela böyle okuyorduk. Yani işte elektron almaya
evet, yörüngesinde tamamlamak için, doymak için
iyonize
eğilim diyor.
Tinsel alanındaki kavramlara uygulayabilir miyiz bu kategoriler?
Hangisini? Elektrikselliği.
Mekanikliği. Tabii. Kimyasallığı ve elektrikselliği. Mesela aile, toplum ve devlet kavramlarının kendi ilişkisi içinde alırsak, devleti elektriksellik olarak, elekt olarak,
evet.
Toplumu kimyasallık olarak artı ve eksi uçları ya da şeyi barındıran uçları, aileyi bir molat olarak ya da bir ilişkisiz olarak, yani bu şey formülasyon doğru
olabilir,
bir şey.
Olabilir. Yani bazı durumlarda Hegel onu yapıyor. Tarihte de yapıyor. Mantık biliminde de yapıyor. Yani bu şey kimya ayrım momenti, evet. Ve orada ayrım momenti ahlak bölümüne karşılık düşüyor. Tim alanın, tim felsefesinde. Ahlak ve yani yapılabilir. Ama yani şu an
mekanizmde kendinde kimyasal taşıyor diye bir şekilde, yani düzeneksellik bir yerde kısımda potansiyel olarak
ona açık değil. Açık. Yani ona bakarsak o zaman o mantıkla şey deriz, düzenek erekselliği de kendinde taşıyor.
Yani
gizli bir potansiyel olarak.
Peki
ama onun bir etkisi yok. Yani
şunu bir de sormak istiyorum. Şimdi varlık ve öz alanı düşündüğümüz zaman, şimdi öz alanında bir ilişkililik vardı.
Evet.
Şimdi bu nesne ve ilişkisizlik, böyle bir
bağıntı var mı?
Nesne ve ilişkisizlik.
Varlığa karşılık düştüğünde dolayısız bir şekilde.
Evet.
Mekanik olarak diyebiliriz.
Yani nesne, mekanik nesneler ilişkisiz değiller. Ama ilişkileri dışsal. O anlamda içsel olarak ilişkisizler. Yani şimdi...
Onun için zorlanıyoruz bağlantılı. Yani biz...
Evet, ilişki var.
İlişki bu, var ilişki, ama onu biz hani direkt ve hani bir... Yani sanki zorunlu bir ilişki yok orada. Başka türlü bir ilişki var. Yani evet. Şu çıkarsamaları yapamamamızın ve zorlanmamızın nedeni de bu. Çünkü hani daha önceki gibi zorunlu ilişkiler değil de başka türlü ilişkiler var. Yapıları farklı. Onun için bir kimyasal.
Yani mekanik nesneyi söyledim. İlişkisizlik durumu, evet. Ya da dışsal ilişki mekanik nesnenin özelliği. Mekanik, şimdi ilişki kavramı işlendi, o çıkarsandı ve artık o bütün çıkarsama süreci onu yanında taşıyor. Yani ilişki artık kapsanıyor her aşamada.
Yanımızda.
Bendeki, yani. Evet, yani bu mantık bilmenin genel özelliği. Bütün kavramlar daha arkada kalanlarla buymuş şey için, onları kapsıyorlar en azından, ondan kuşumuz yok. Şimdi şeyi anlamaya çalışıyorum, yani mekanik, kimya ve teleoloji arasındaki bağlantıyı. Yani bunların Hegel'in teleolojiyi üçüncü olarak oraya getirmesini anlamaya çalışıyoruz değil mi? Yani anlamasın.
İstersen biraz Erkan'a bir ara verelim mi?
Verelim. Evet.
Erkan abi devam edelim.
Olur.
Çok uzak durdu.